Ayrım 16. Konya. Osmanlılardan önce Selçuk Türk Devleti'nin merkezi olmak dolayısıyla Konya tarihi bir yerdir. Bu bölgenin halkı eski Türk kahramanlarının torunlarıdır. Bin yıla yakın zamandır onların yurdudur. Selçuklulardan sonra burada Karaman Devleti'ni kuranlar, halkın dili olan Türkçeyi resmi dil yapmışlar ve Osmanlı Devleti'ne karşı da hayli kafa tutmuşlardır. Nihayet Osmanlılar üstün gelmiş, bunların bir kısmını Batı Anadolu'ya, bir kısmını da Rumeli'ye göç ettirmişler. Oralardaki Karaman ve Konya isimli köyler bunları hatırlatır. Selçuklular devrinden beri Müslümanlığa dört elle sarılmış olan bu halk, benliğine ve geleneğine bağlı, kültürünü daha çok şeriat esaslarından almış, milli duygularını muhafaza etmişti. Selçuklular zamanında daha müsamahalı olan din hükümleri Osmanlılar devrinde kısılmış, gittikçe taassup şevkiyle kara kuvvet halini almıştır. Şehirde 50'den fazla medrese, birçok cami vardı. Bunlardan müderrisler ile yardımcıları, hocalar ve çoğu köylü olmak üzere din öğrencileri bulunurdu. Hepsi fakir kimselerdi. Konya halkını mütareke senesinde memur ve askerlerin dışında dört kısma ayırabilmek kabildi. 1. Hacı ağa ve efendiler. Bunlar varlıklı kimseler olup hacı olmuşlar, sakallı, başları abani sarıklı, eli tesbihli, beş vakit namazını camide kılar, temiz ahlaklı, fakat maddi menfaatlere düşkün basit kimseler. Çoğunun birer dükkanı vardır, küçük ticaret işleri yaparlar. Asıl kazançları ise köylülere bankerliktir. O zamanlar Ziraat Sandığı ve Osmanlı Bankası'ndan başka esaslı bankalarımız olmadığından halkın kredi ihtiyacını bu hacı ağalar temin ederek bundan kazanç edinirlerdi. Bu kazanca da faiz ismini vermeyerek haram sayılmayacak şer'i hileler ararlar ve işlerini yürütürlerdi. Konya'nın etraf köyleri bunlar arasında taksim edilmiş gibiydi. Kendi mahallelerinin küçük esnaflık ve sanatkarlıkla veya bağ bahçe mahsulüyle geçinen halk tabakası da hacı efendilere tabi bulunurlardı. Mahalle imamları ve diğer mensupları, medreselerin hocaları bu tabakaların en samimi arkadaşlarıdır. Bu hacı efendiler veya ağalar mütegallibe şeklinde görünmez ama köylüler üzerinde nüfuzları derindir. Köylüler her işi bunlardan sorarlar, çocuklarını bu medreselerde okuturlardı. Kazalardaki benzerleri de kendilerinin birer ajanıydı. 2. Belediyede ve vilayet hususi idaresinde memurluk edenler de vardı. Bunların bir kısmını Hürriyet ve İtilaf Partisi kazanmıştır. Zeynel Abidin Hoca'ya itimatları büyüktür. Bunların ağzına bakan halkın çokluğu ile beraber ikinci kısmı teşkil ederler. 3. Üçüncü kısım Mevlevi tarikatının mensupları olup mevcutları çok değildi. Kendi tekkelerindeki ibadetleri ve dışarıda şahsi işleriyle meşgul olurlar, halk üzerinde nüfuzları yoktur. Dini hususlarda daha müsamahalı olmaları ve sema denilen raks tarzında dönerek ayin yapmaları, bu esnada ney ve diğer musiki aletleri çalmaları, Konya'nın mutaassıp hacı ve hocaları tarafından hoş görülmez. Bununla beraber bütün halkın Mevlana Celaleddin Rumi'ye büyük hürmeti vardır. 4. Dördüncü kısmı ise Konya'nın münevver gençleridir. Yüksek tahsil görmüş, Batı medeniyetini anlamış, bu güzide kısmı ise halkın saygısına mazhardır. Fakat hacı efendilerin nüfusları daha üstündür. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bu münevverlerden teşekkül eder. İstanbul'un yaptığı menfi propagandaları tesirsiz bırakmak için çalışırlarsa da şüpheli bir iman taşıyan hacı hocalar bu propagandalara kapılmakta, halk ve köylüler de daha çok bunlara inanmaktadır. Müdafaa-i hukukçular bunlara karşı ordunun yardımı ve şiddetli davranması ile üstelenmek isterler. Ankara ile doğrudan doğruya muhabere eden müdafaa-i hukukçuların oraya ne gibi haberler verdiklerini öğrenemiyorsam da Mustafa Kemal'in bana olan "Düşünüyordum ki bir ihtilal içinde yaşıyoruz. Bu ihtila güvene bağlanmak zorundadır. İstanbul'da itimat edilir bir hükümet bulundukça ona zorluk çıkarmayıp müzaheret etmek lüzumuna kani bulunuyorduk. Halbuki Mustafa Kemal, İstanbul hükümetinin ne kadar iyi insanlardan teşekkür ederse etsin bir şey yapamayacağına kaniydi. Neticede onu haklı çıkardı. İstanbul hükümetini kuran Mareşal Salih'i, meşrutiyetin ilanından önce Diyarbakır'da sürgün bulunduğu zamandan tanıyordum. Alim, fazıl, vatansever ve dirayetli bir zattı. Diğer nazırlar da hep öyleydi. General Fevzi Çakmak gibi herkesin hürmet ettiği bir zat da Harbiye Nazırı bulunuyordu. İstanbul'un bu güvenilir hükümetine karşı zorluk çıkarmayıp onu desteklemek hususundaki görüşümü beğenmeyen Ankara, benim İstanbul ile telgraf irtibatımı kesti. Ben de Bandırma'daki 14. Kolordu Kumandanı General Yusuf İzzet vasıtasıyla bu irtibatı tekrar tesise çalıştım. Bu hareketim hoşa gitmediği için arada münakaşalar oldu ise de kendilerinden ayrılmış olmadığımı onlara iknaya uğraştım. Müdafaa-i hukukçular milli kuvvetler meydana getiriyorlar. Zabitlerimizin bu kuvvetlere girmeleri ordu disiplini için zararlı oluyordu. Serbest bir kudret sahibi olmak tatlı şeydir. Ancak bu kuvvetler cephede dövüşürlerse mahsurlarına katlanılabilir. Memleket dahilinde aksi cereyanları bastırmak için kullanılanlarda zabitlerin bulunması ordunun zararına bir durum meydana getiriyordu. İki zıt ihtiyacı birleştirmek ise gerçekten güç bir durum yaratıyordu. Konya'da kurulan milli kuvvetlerden 19 kişilik İlyas Bey müfrezesi kumandanına ayda 45, muavinine 40, efradından her birine 35'er lira veriyordu. Ocak ayının ortasında Ankara'dan şu şifreyi aldım. Konya'da 12. Kolordu kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye. Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti merkeziyesince Teşkilat-ı Milliye'ye memur Binbaşı Hüsnü ve Abdi Beylerin vazife ve selahiyetlerini suistimal etmekte oldukları istihbar olunmuştur. İşin doğrusunun tahkik edilerek bildirilmesini rica ederim efendim. 15.1.1920 Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal. Bunun için kurduğum tahkik heyetinin verdiği şu raporu Ankara'ya gönderdim. Binbaşı Hüsnü ve Abdi Beylerin vazife ve selahiyetlerini bir madde tayin edilmemiş olmasından dolayı ne veçiyle suistimal ettikleri anlaşılamamıştır. Ancak bugüne kadar umumi surette bir suistimal yapıldığı görülmemiş, yalnız matlup surette iş yapılmadığı ve bunun da çalışabilecek eşhasın yokluğundan ileri geldiği anlaşılmış ve bu noksanın tamamlanması için mütalaa edilen hususların ayrıca bildirileceği arz olunur. Albay Bahattin, Yarbay Hayri ve İzzet ve Adli Müşavir Münir, Koca Çıtak. 1920 Şubat'ının ilk günü altında Refik Bey'in Koraltan imzası bulunan şu mektubu aldım. Huzur-u Ali Kumandanı Ekremiye, Konya 1-2-1920. Düşmanlarımızın memleketimizi parçalamak için hazırlandıkları şu tehlikeli anlarda milletin halasker telakki ederek istinad eylediği Kuvayi Milliye'nin Konya'daki temsilcileri üzerlerine verilen mukaddes vazifeyi esefle söyleyeyim ki başarabilecek siyasi ve idari kabiliyet gösteremediklerinden Türklüğün kesif halde bulunduğu Konya muhiti atıl bir vaziyete düşürülmüştür. Bu elim hali gören münevverler milletin biricik ve son dayanağı olan bu kuvvetten ümit kesmek lazım geleceği kanaatini hasıl ediyor. Bazı kötü niyetler tarafından yapılan meşhum telkinler de halk efkarında güveni kırıyor. Bütün Müslümanların Kuvayi Milliye'nin tabii azası olduğu Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarından bulunduğu cihetle biz de bu meşru hakkımıza dayanarak siz yüksek kumandanımıza bazı meseleler hakkında malumat vermeyi vatan vazifesi saydık. Şöyle ki 1. Halkımız bilinen cahilliği dolayısıyla her türlü propagandalara alet olabiliyor. Eğer bunlar iyi telkinler yapılır ve ciddi bir teşkilata bağlanırsa her türlü vatan vazifesine koştururlar. Halbuki şimdiye kadar ciddi bir teşkilat yapılmadığı gibi propaganda şebekesi bile kurulmamış ve bu karışık hal Hristiyan unsurlar ve Kuvayi Milliye muarızlarının ihanetlerini en ücra köylere bile yaymalarına meydan vermiş ve bu yüzden halk efkarı tereddütte düşürülmüştür. Bugün halkta görülen durgunluk ve kayıtsızlığın sebebi de mukabil propagandanın olmayışıdır. 2. Bu gibi milli cereyanları mahalli ahvali bilen vazife hissi taşıyan, hayatını vatanın yüksek menfaatlerine hasretmiş, şahsi hislerden uzak vatanseverler idare edebilirler. Yoksa Konya'daki merkez heyetini teşkil edenler gibi şahsi menfaatten başka hiçbir mefkûr sahibi olmamakla beraber her renge girebilir. Azim ve imandan mahrum ve Vali Cemal ile işbirliği yaparak halkı silahlandırıp birbirlerini öldürmeyi, vatanın kurucusu olan silahlı kuvvetlerini teşvik ve bazı vatansever zabitlerin buradan uzaklaştırılması için utanmadan yabancı temsilcilerine müracaat, aşağılığını gösteren şahısları Müdafaa-i Milliye Cemiyeti merkez heyetine kadar sokmanın vatanın menfaatleriyle ne dereceye kadar uzlaştırılabileceğini sizin yüksek takdirinize bırakırız. 3. Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Konya Merkez Heyeti 4 aydan beri burada emin ve kat'i hiçbir iş yapmaya muvaffak olamamıştır. Çünkü yapılacak işler bilinerek yapılmalıdır ki semere verebilsin. Aciz zannımıza göre teşkilatçılık başlı başına bir ilimdir, bir sanattır. Müderrislik ile tüccarlık başka şey, memleketin hakiki ihtiyaçlar ve halkın ruhi ahvaliyle uğraşmak ayrı ayrı bir ihtisastır. Eğer halkın başında hocaların bulunması iyi tesir yapacak zannolunuyorsa bunda pek aklanılıyor. Artık o eski zihniyetler halk üzerinde tesirini kaybetmiştir. Vazifede muvaffak olmak için muhafazakar kısma değil, münevver, cevval kuvvetlere işi bırakmak suretiyle terakkiye koşmak zamanı gelmiş hatta geçmiştir. Fedakarlık devresinde bulunduğumuzu hiçbir kimse inkar edemez. Fakat bu fedakarlığı yapacak olanlar yine gençlik ve saf avam tabakasıdır. İcabında fikriyle, silahıyla varlığını sarf edecek, yine ihmal edilmemesi lazım gelen bu zümrelerdir. Yoksa hayatı paradan ibaret sayan zenginler ve halkı ilk çağa sevk etmekle mevki sağlamak isteyen hocalar bu kutsi gayeye hizmet edemezler. Belki de onun yıkıcısı olurlar. Bunlardan tevehhüm edilen manevi nüfus bir hayalden halkın ruhunu bilmemekten başka bir surette tasvir edilemez. 4. Burada Kuvayi Milliye'nin temsilcisi olduğu anlaşılan Binbaşı Hüsnü Bey de teşkilatçılık ve idarecilikle katiyen alakadar bulunmadığını 3 aylık hareketiyle tamamen göstermiştir. Bu gibi milli vazifeler ile mükellef bulunanların halk efkarını daima etrafında toplamaya çalışması lazım gelirken Muma ile birkaç kaselis dalkavuk ile temas ve halkı ihmal ediyor ve bütün gayretlerini ticaret kaynaklarının aranmasına tahsis ediyor. Esastan Konya'nın halk tabakasından bir ailesine mensup bulunması Mumaileh'in hemşerilerine karşı olan vaziyetini ihlal ediyor. Tabiatı bakımından atıl ve düşüncesi iptidai olan böyle bir zatın halk nazarında büyük görünmesi, muvaffakiyet temini için lüzumlu vasıfları haiz bulunmamakla teşkilatın genişletilmesi için değiştirilmesi vatanın menfaatleri cümlesindendir. 5. Vatanın korunması için toplanması gereken yardımlar münevverlerden istenmiyor. Çünkü bunlardan para alınırsa tabiatıyla verdikleri paranın harcandığı yerleri öğrenmek isteyecekleri korkusu merkez heyetini bu gelir kaynağına temas etmekten mahrum bırakıyor. 6. Burada Kuvayi Milliye'ye hizmet edenlere birçok paralar veriliyor. Acaba o vazifeleri parasız yapacak fedakar gençlere başvuruldu mu? 7. Kendilerine Kuvayi Milliye kumandanı süsü vererek milletin vatanın korunması için ödediği paraları söylenmesinden utanacağımız yerlerde halkın gözleri önünde harcayıp israf etmeleri ve aynı mukaddes unvanı umumhanelerde pervasızca kullanarak o ad altında fuhuş irtikab etmeleri, halk nazarında nasıl bir telakkiye uğruyor ve muvaffakiyet için ne gibi engeller meydana çıkardığını anlatmaya lüzum görmüyoruz. Yukarıda anlattıklarımızdan anlaşılacağı veçiyle bugünkü halin düzeltilmesi hususunu vatanseverliğinize bırakıyoruz efendim hazretleri. İmzalar: Konya'da Büyük Bedesten'de ticaretle uğraşan Şevki, Konya'da Dava Vekilleri Barosu 2. Reisi Refik Koraltan, Konya'da Tüccar Adil, Osmanlı Gazetesi sahibi Necip, Dava Vekili Hesabi. Dikkati çeken bu mektup üzerine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin umumi merkezinin vilayet teşekküllerini esaslı ve devamlı surette teftiş ve murakabe altında bulundurmasını ve Konya teşkilatının yeni baştan ele alınması lazım geldiğini Ankara'ya yazdım. Bu temaslar sonucunda teşkilat Konya'da şu şekilde düzenlendi. Merkez heyeti Saatçi Rıfat, Belediye Reisi Vehbi, Faik Kafalızade, Ahmet, Çaylak Hüseyin, Hoca Lokman, Ahi Babazade Yusuf, Sivaslı Ali Kemali, Maytapzade Rıfat, Tahir Paşazade, Cevdet, İntibah Mektebi Müdürü Mümtaz, Bahri, Hacı Mindizade Süleyman, Binbaşı Hüsnü. İrşat ve Teftiş Heyeti: Aksekili Hoca Mehmet, Belediye Hastanesi İdare Memuru Sait, Dava Vekili Hilmi, Dava Vekili Hesabi, Dava Vekili Refik Koraltan, Sandıkçızade Mehmet, Kilisralı Hoca Tahir, Külahçızade Ahmet, Silleli İsmail, Sıçanlızade Ahmet, Hotamışlı Sarraf Hacı Himmet, eski kaymakamlardan Kemal, Doktor Yüzbaşı Necmettin, Belediye Doktoru Arif, Çumra Nahiyesi eski müdürü Şevket, Ümran Bankası muhasibi Lütfü, Öksüz Okul Müdürü Eflatun Cem Beyler. Olayların süratle akıp gittiği 1920 yılının Mart ayının ilk günlerinde daireme bir zat gelerek benimle görüşmek istedi. "Buyurunuz efendim," dedim. "Efendim, hacı efendiler sizinle gizlice konuşmak için yarın yatsı namazından sonra çay içmeye davet ediyorlar. Ne var ki kimseye haber vermeden gelmenizi de rica ediyorlar. İstediğiniz her türlü teminatı da vermeye hazırdırlar." "Hiçbir teminata lüzum yoktur. Geleceğim." Gideceğim evin sahibinin ismi şimdi hatırımda değil. Sonradan yapılan Atatürk heykeline yakın ve bizim evin civarındaydı. Kadızade Hilmi yahut ona yakın birinin evi olacak. Ertesi gece yalnız refikama haber verip davet olunduğum eve gittim. 10-15 hacı efendi oturmuş beni bekliyorlardı. Hatırımda bunlardan 3 isim kaldı. Kadı Hilmi, Taşbaşlı Nafiz, Hacı Osman. Bunların üçü de daha sonraki Delibaş isyanında Refet Bey, Bele kuvvetleri tarafından idam edilmişlerdir. Ben içeri girince hürmetle selamladılar ve çay ikram ettiler. Şimdi hatırladığıma göre şunları konuşmuştuk. Hangi kuvvetle dünyanın galip devletlerine karşı koyuyoruz? Bu yüzden değil midir ki Yunanlılar muttasıl ilerliyorlar? Belki bir gün Konya'ya da geleceklerdir. İstanbul hükümetine zorluk çıkarmak doğru mudur? Acaba onlar az zararla durumumuzu kurtarmayacaklar mıdır? Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti iç siyasi işlerde doğru gitmiyor, milleti ikiye bölüyor, bazı iftiralar yapıyorlar. Bir gün önce duvara Mustafa Kemal aleyhinde yapıştırılan yafta bu meyandadır. Muhalif tanıdıklarını tevkif ettiriyorlar. Halk bezgindir. Sizi tarafsız ve dürüst bir kumandan olarak gördüğümüz için bu işler hakkındaki fikirlerinizden faydalanmak ve aydınlatılmak isteriz. Onlara dedim ki, böyle düşünmek yanlış olmayabilir ama kurtuluşun başka yolu yoktur. El birliğiyle Mustafa Kemal'e destek olmak lazımdır. Anadolu'da millet birlik halinde Mustafa Kemal'in etrafında toplanırsa büyük kuvvet olur. Padişahımız da bu kuvvete dayanarak vatanımızı selamete ulaştırmaya çalışır. Böyle yaparsak Yunanlıları er geç tepeleriz. Başka devletler aralarında uyuşamıyorlar. Anadolu'ya kuvvet gönderecek halleri de yoktur. Ben Mustafa Kemal'den ayrı değilim. Ancak orduyu siyasete karıştırmak istemiyorum. Onları ikna etmeye başladığımı anlayınca da sizler de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne girerseniz faydalı olur. Size itimadımız sonsuzdur. Bu teklifinizi kabul ederiz. Fakat bize Mustafa Kemal adına teminat verebilir misiniz? Benim böyle bir yetkim yoktur. Ankara'dan temsil heyetinden bir zatın bu maksatla buraya gönderilmesini isteyeceğim. O gelince de istediğiniz şekilde görüşmenizi temin edeceğim. Konuşmamız bitti. Beni geldiğim gibi hürmetle uğurladılar ve içlerinden birisi evime kadar getirdi. Ankara'dan aldığım bir telgrafta Konya işlerinin düzensizliğinin kendilerini sıkmakta olduğu bildiriliyordu. Cevaben yazdığım bir telgrafta Konya işlerinin iyi bir yola girdiğini ve bütün olaylara hakim olduğumu bildirerek temsil heyetinden bir zatın mümkünse Refet Bey'in birkaç gün için acele Konya'ya gönderilmesini rica ettim. Yukarıda geçen konuşmaları Ankara'ya yazmamış olmam belki hata olmuştur. Ben telgrafta yanlış anlama olur diye Refet'in gelmesini bekledim. Halbuki benim bu telgrafımı almadan önce Mustafa Kemal, Refet Bey'e Konya'da hissedilen düzensizliği gidermek üzere maiyetine Zeybeklerden münasip bir kuvvet alarak hareket emri vermiş. Benim telgrafımı aldığı vakit ise istediği yapıldı diye düşünmüş olması muhakkaktır. Şu kadar ki Refet'in kuvvetle gelmesinde faydasından çok zararı olacağına ihtimal vermemiş olması da tabii görülebilir. Ancak kuvvetin geleceği bana bildirilmiş olsaydı mani olmaya çalışır yahut Ankara'ya gider karşı karşıya her şeyi anlatabilirdim. Refet'in gelmesini beklerken Afyon'dan bu yana istasyonlar telgraf muhaberesini kesmişler. Ankara üzerinden dolaşarak gelen bir haber ise Refet'in Büyücek milis kuvvetiyle yolda olduğunu bildirmişti. Hemen kendisine Akşehir kumandanlığı vasıtasıyla bir telgraf çekip kötü tesir bırakmaması için yanındaki kuvveti olduğu yerde bırakarak kendisinin yalnız gelmesini rica ettim. Aldığım cevapta görüşmek üzere benim trenle 66 kilometre kuzeybatıdaki Sarayönü istasyonuna gelmekliğimi ve Konya valisini, belediye reisini, Müft ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile muhalif tanınan başlıca kimseleri ve ümerayı beraberimde getirmekliğimi bildirdi. Bir tren hazırlatıp valiye aşağıda isimleri geçen zevatı beraberinde getirmesini söyledim. Heyet, Vali Supi, Konya Jandarma Müfettişi Miralay Bahattin, Ahsa Asker Kalem Reisi Miralay Musa Kazım, Kolordu Ümera Divan-ı Harp Reisi Miralay Şükrü, 41. Fırka Kumandanı Kaymakam Hayri, Jandarma Alayı Kumandanı Kaymakam Tahir, 4. Topçu Alayı Kumandanı Kaymakam Sabri, 131. Alay ve Konya Merkez Kumandanı Kaymakam Hamdi, Kolordu Levazım Reisi Kaymakam Rasuhi, Kolordu Başhekimi Kaymakam Hüseyin, Kolordu Erkanı Harp Reis Vekili Binbaşı Şemsettin, Konya Hastanesi Hekimlerinden Binbaşı İzzet, Konya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Binbaşı Hüsnü, Çelebi Abdülhalim, Sertarik Adil Çelebi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Hoca Ali Kemali, Müdafaa-i Hukuk Azası'ndan Saatçi Rıfat, Kara Hafızzade Mustafa, Hamdizade Abdülkadir, Hacı Mindizade Nuri, Hacı Musazade, Hacı Nafiz, Mecidiyelilerin Ali Beyoğlu Afif, Mazlumzade Hacı Osman, Mustafa Remzi, Başaralı Mustafa, Tekaüçzade Hafız Efendi. Ben de 3 Nisan 1920 günü otomobille saray önüne gidip kendisine işleri anlatmıştım ki gelsinler görüşürüz dedi. Bulunduğumuz Sarayönü istasyonunda milis kuvvetler görünmüyordu. Fakat trenlerle büyük bir kuvvetin taşındığı haberi her tarafa yayılmıştı. Bunlar o civardaki köylere yerleştirilmiş. Refet getirdiği aydın zeybeklerinin başında Sökeli Ali Efe'nin bulunduğunu ve 400 atlı olduklarını, bir o kadar kuvvetin de Afyon'dan gelmekte olduğunu ve Konya Ereğlisi ile Eskişehir'den 1000 piyadenin de getirileceğini söyledi. Kendisine kuvvet göstererek iş yapmanın emin bir netice vermeyeceğini anlatmak istedimse de, söylediğim hususları tam bir alaka ile dinlemiyor ve bilgi edinmekten müstani, sabit bir hal alan fikirlerindeki planı yürütmek isteyen soğuk bir tavır alıyordu. Ben de büyük bir kumandan sıfatı ile fazla cemile karlılıkta bulunmayı nefsime yediremiyordum. Kendisine tekrar tekrar muhalif telakki edilenlerin zorla yola getirilmelerinin faydası olmayacağını, benimle konuştukları gibi kendisiyle de hususi bir konuşma yaparak teminat verilmesi halinde daha sağlam kazanılacaklarını anlatmak istedim. Kararını tatbikte musir kaldığı daha sonraki hareketiyle anlaşıldı. Başlarında Vali Supi Bey olduğu halde Konya'dan toplanan heyet geldi. İstasyonun salonunda Refet onlarla görüştü ve ''Milli harekete taraftar mısınız?'' diye sordu. Kim aksini söyleyebilirdi ki? Herkes ''Taraftarım'' cevabını verdi. Bu cevaptan sonra Refet Bey, ''Öyleyse şimdi hep beraber Ankara'ya gidelim. Mustafa Kemal'e hürmet ve bağlılığınızı fiilen gösteriniz.'' Refet Bey bu sözlerle herkesi trene davet etti. Düzelen işlerin bozulacağı endişesiyle yavaşça bundan vazgeçmesini rica ettim. Başını sallayarak, ''Tabii siz de beraber geleceksiniz.'' cevabını verdi. Kapıdaki silahlı iki delikanlı salondan çıkan herkesi doğruca vagona bindiriyordu. Görünüşte ikram ve saygı ile hakikatte muhafaza altında yukarıda isimleri yazılı zevat ile Ankara'ya hareket ettik. Bu yolculuğumuzu Konya'da İstasyon kumandanı Kaymakam Abidin Bey'e alelacele yazdığım şu pusula ile bildirerek kendisinin Kolordu'ya vekalet etmesini tebliğ ettim. Konya'da istasyon kumandanı Kaymakam Abidin Bey'e heyetle beraber 2 gün müddetle Ankara'ya hareket ediyoruz. Zat-ı alileri bana vekil olunuz, her gün dairede bulununuz. Binbaşı İsmail Hakkı Bey de Erkan-ı Harbiye Riyaseti vekaletini ifa etsin. Memleketin asayiş ve inzibatına dikkat olunsun. 3 Nisan 1920 12. Kolordu Kumandanı Miralay Fahrettin.